Ayrım 42.
Bu parlak tasarılara kendimi katılabileceğimden umudum olmamakla birlikte Herbert'ın önündeki ufukların iyice açıldığını görebiliyordum. Barley Baba romunu içip acılı yemeklerini yemekte biraz daha direnirse kızının gelecekteki mutluluğu da sağlama bağlanmış olacaktı. Mart ayına girmiştik artık. Sol kolumun iyileşmesi ortada herhangi bir kötü belirti olmamakla birlikte öyle uzamıştı ki paltomu hala giyemiyordum. Sağ kolum aşağı yukarı eski durumuna dönmüştü. Yanık yerleri hala geçmemişti ama bu kolumu oldukça iyi kullanabilmeme engel değildi. Bir pazartesi sabahı Herbert'la kahvaltı ettiğimiz sırada postacı Wemmick'ten aşağıdaki mektubu getirdi. Valvord, bu mektubu okur okumaz yakın. Hafta başlarında diyelim çarşamba günü o düşündüğünüz işi denemek isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi yakın. Mektubu Herbert'a da gösterdim. Yazılanları ikimiz de ezberledikten sonra kağıdı ateşe attık. Oturup ne yapalım diye düşünmeye koyulduk. Öyle ya, benim yarı sakat durumda olduğumu bundan öte saklı tutamazdık artık. Herbert, bu sorunu düşündüm, taşındım dedi. Times Irmağı üstündeki kayıkçıların birini tutmaktan daha iyi bir yol akıl ettim. Star topu alsana, iyi çocuktur, iyi denizcidir, bizi de sever. Sonra atılgan, girişken, hem de namusludur. Star topu birkaç kez ben de aklımdan geçirmiştim. İyi ya, ona her şeyi nasıl anlatırız Herbert? Çok az bir şey söylesek yeter. Günü gelinceye kadar Startup bunu öylesine bir çılgınlık diyebilsin, gizli tutmak istediğim bir serüven, sonra da Provis'i tekniğe bindirip buradan uzaklaştırmanın ivedilikle gerektiğini söylersin. Sen de gidiyor musun onunla? Şüphesiz. Nereye? Kafamı kemiren bu noktayı enine boyuna düşündüğüm sayısız zamanlarda gideceğimiz liman önemsiz görünmüştü gözüme. Hamburg, Rotterdam, Antwerp, neresi olursa olsundu. Tek Provis'i İngiltere'den uzaklaştırayım da. Yolumuza çıkacak, bizi kabul edecek herhangi bir yabancı gemi işimizi görürdü. Niyetim Provis'i tekneyle Times boyunca Londra'dan iyice uzaklaştırmaktı. Kuşkulu durumlarda araştırmalarla soruşturmaların yapıldığı bir kilit noktası olan Gravesend'i geride bırakmalıydık. Yabancı gemiler Londra'dan suların kabardığı sırada demir aldıklarına göre ben daha önceden sular çekilmiş durumdayken açılmak, kuytu bir köşeye sinmek ve binebileceğimiz bir geminin geçmesini beklemek istiyordum. Soruşturmamızı önceden yaparsak gözümüze kestirdiğimiz geminin bizim gizleneceğimiz yere ne zaman varacağını 3 aşağı 5 yukarı hesaplayabilirdik. Herbert bütün bu düşüncelerimle tasarılarımı çok yerinde buldu. Soruşturmamızı hemen başlatmak üzere kahvaltıdan sonra yola çıktık. Tasarımıza en uygun olarak Hamburg'a gidecek bir gemiyi seçtik, daha çok onunla ilgilendik. Beri yandan aynı saatlerde kalkacak olan öbür yabancı gemileri de öğrendik. Renkleriyle yapılarını iyice ezberledik. Sonra ben gereken kağıtları hemen çıkartmak, Herbert'la Startup'un evine gidip görüşmek üzere birkaç saatliğine ayrıldık. İkimiz de işlerimizi bir engelle karşılaşmadan kolayca yaptık. Saat 1'de buluştuğumuz zaman her şeyin hazır olduğunu birbirimize bildirdik. Ben gerekli kağıtları sağlamıştım, Herbert'la Startup'la görüşmüş, onun böyle bir serüvene dünden hazır olduğunu öğrenmişti. Çifte kürekleri onların çekmesine, benim dümende durmama karar verildi. Provis'te yolcumuz olarak sessiz sedasız oturacaktı. Acelemiz olmadığından yeterince yol alabilecektik. Herbert'ın o akşam değirmen iskelesine gitmezden önce eve uğramamasını kararlaştırdık. Salı olan ertesi akşam da oraya hiç gitmeyecekti. Provis'in çarşamba günü ama ancak bizim yaklaştığımızı görünce evin yakınındaki bir rıhtım merdivenine inmesini sıkılayacaktı. Bu konuşmaların, görüşmelerin hepsi o akşam, yani pazartesi akşamı yapılıp bitirilecek. Ondan sonra çarşambaya onu tekniğe alacağımız zamana değin Provis'le aramızda hiçbir bağlantı kurulmayacaktı. Bu güvenlik önlemlerinde iyice anlaştık. Ben oradan eve döndüm. Dairemizin dış kapısını elimdeki anahtarla açınca posta kutusunda üstü bana yazılmış bir mektup buldum. Ben yokken evden gönderilmiş olan pis, gene de oldukça düzgün yazılı bir mektup. İçinde şöyle deniyordu. Bu gece ya da yarın gece 9'da eski bataklara kireç ocağının başındaki küçük kanal bekçisi kulübesine gelmekten korkmaz da gelirsen eğer iyi edersin. Amcam Provis konusunda bilgi edinmek istiyorsan kimseye çıtlatmadan, vakit de yitirmeden gelsen çok iyi olur. Yalnız gelmelisin, bu mektubu yanında getir. Kafamın karışıklığı, tasalarımın yükü yetmezmiş gibi bir de bu garip mektup çıkmıştı başıma. Ne yapmalıydım şimdi, bir türlü bilemiyordum. En kötüsü hemencecik kararımı vermek zorundaydım. Yoksa beni bu gece köye ulaştırabilecek olan öğleden sonra arabasına yetişemezdim. Ertesi gece gitmeyi düşünemezdim bile. Çünkü kaçış yolculuğuna kadarki zaman çok daralırdı. Hem sonra bilemezdim ki belki sözü edilen bilgi kaçış tasarılarımızı doğrudan etkileyebilecek nitelikteydi. Düşünüp taşınacak bol vaktim olsa bile sanırım gene giderdim. Düşünecek hiç vaktim olmadığından saatin posta arabasının yarım saat sonra kalkacağını gösteriyordu. Hemen gitmeye karar verdim. Amcam provize değinilmemiş olsaydı hiç gitmezdim. Ve Mickey'in mektubuyla o sabahki yoğun hazırlıklarımızın üstüne gelen bu çağrı hepsinden ağır bastı. İnsan korkulu bir telaş içindeyken herhangi bir mektubun içeriğini açıkça kavraması öylesine zordur ki bu gizemli mektuptaki kimseye çıtlatmama konusundaki uyarıyı ancak iki kez okuduktan sonra kafama sokabildim. Ama bir kukla gibi hiç düşünüp incelemeden. Bu uyarıya gene bilinçsiz bir kukla gibi uyarak kurşun kalemini aldım, Herbert'a bir not bıraktım. Yakında ne zaman döneceğimi bilemediğim bir yolculuğa çıkacağım için bir koşu kasabaya gidip Miss Havisham'ı yoklamaya karar vermiş olduğumu yazdım. Paltomu giyip kapıları kilitledikten sonra kesilme ara yollardan geçerek arabaya anca yetiştim. Bir fayton kiralayıp ana yoldan gitseydim arabayı hiç kuşkusuz kaçıracaktım. Kesilmeden koştuğum halde posta arabasına tam avludan çıktığı sırada yetişebildim. Kendimi toparladığım zaman arabanın içinde giden tek yolcunun ben olduğumu gördüm. Gerçekten de mektubu alalı beri kendimde değildim. Sabahki telaşın üzerine gelen bu çağrı kafamı öyle karıştırmıştı ki, sabahki koşuşturmamızın heyecanı gerçekten büyük olmuştu. Çünkü Wemmick'in bunca zamandır dört gözle beklediğim talimatı sonunda elime geçtiği zaman boş bulmuştu beni. Şimdi de bu arabada ne aradığımı, binmekle doğru yapıp yapmadığımı, birazdan inip geri dönmenin daha iyi olup olmayacağını kendi kendime sormaya, imzasız bir mektuba uyup yola çıkmanın aptallık olduğunu düşünmeye, kısacası acele davranan hemen herkesin iyi bildiği kararsızlıklar, kuşkular, zıt duygular arasında bocalamaya başlamıştım. Gel gelelim mektupta Provis'e adıyla sanıyla değinilmesi sonunda her şeyden baskın çıkıyordu. İlk baştan beri tam bilincinde olmadan düşündüğüm gibi, düşünmek denirse buna, ben kasabaya gitmedim diye Provis'in başına bir şey gelecek olursa kendi kendimi hiçbir zaman bağışlayamayacağımı düşünüyordum. Biz kasabaya varmazdan önce karanlık basmıştı. Kolumun sakatlığı yüzünden dışarı çıkamayıp içeride kapalı kaldığım için yol iyice uzun, sıkıcı geldi bana. Mavi domuz hanından uzak durarak daha ötedeki küçük bir hana yerleşip yemek söyledim. Yemek hazırlanırken Satis konağına giderek Miss Havisham'ın durumunu sordum. Biraz iyiliğe yüz tutmakla birlikte hala çok hastaymış. Kaldığım han eski bir kiliseden dönmeydi. Eskiden vaftiz hücresi olan 8 köşeli bir yemek salonunda sofraya oturdum. Etimi kendim kesemediğimden caz çavlak kafalı yaşlı han sahibi bana yardım etti. Böylece konuşmaya başladık. Han sahibi eksik olmasın beni oyalamak için bana kendi başından geçenlerin öyküsünü anlattı. O da kasabadaki herkes gibi benim ilk veli nimetimin, servetimin temel taşını atan kişinin Pumble Cook olduğuna inanıyordu. Bu yüzden anlattığı öykünün kahramanı elbet ki bizim amca beydi. Londra'ya gidip zengin olan bu genç adamı siz tanıyor musunuz diye sordum. Hancı tanımak mı dedi, bacak kadar kendinden beri hem de. Buralara hiç dönüp geldiği olur mu? Gelir ya, arada buradaki zengin kibar dostlarını görmeye gelir. Ama her şeyini borçlu olduğu adamın yüzüne bile bakmaz. Hangi adammış bu? Demin söylediğim kişi işte, Pumble Cook. Başkalarına karşı da böyle nankörlük eder mi? Elinden gelse eder, hiç kuşkunuz olmasın. Ama başka kime nankörlük edecek, hangi nedenle? Her şeyini Pumble Cook'a borçludur. Pumble Cook böyle mi diyor diye sordum. Demek mi diye Hancı yanıtladı. Onun bir şey söylemesine gerek var mı? Diyor mu ama? Nasıl demesin efendim? Bir dinleseniz içiniz cız eder, ekmek çarpsın. İçimden oysa sevgili Joe, sen hiçbir şeycik demezsin diye geçirdim. Her şeye katlanan, beni her zaman seven Joe. Yakınmak nedir bilmezsin sen. Ne desen iyi yürekli, tatlı, yumuşak başlı biri. Hancı paltomun altından görünen sargılı koluma bir göz atarak geçirdiğiniz kaza yüzünden iştahınız kaçmış olsa gerek dedi. Şu parçayı deneyin bir de daha yumuşaktır. İstemem sağ ol, başka yiyemeyeceğim. Lütfen kaldırın diyerek sofradan kalktım, ocak başına geçip düşüncelere daldım. Joe'ya gösterdiğim nankörlüğü hiçbir şey Pumble Cook denilen yüzsüz yalancının tutumu kadar açıkça kafama kakamazdı. Pumble Cook nedenli yalancı iki yüzlüyse Joe o denli namuslu ve mertti. Birinin alçalması öbürkünü yüceltmeye yarıyordu. Bir saate aşkın bir süre ocak başında bunları düşünüp durdum. Düşündükçe içerim bin kez hak etmiş olduğum bin bir pişmanlık ve utançla dolup taşıyor, yerin dibine giresim geliyordu. Saatin çalışıyla düşüncelerimden sıyrıldım. İçimi karartan pişmanlık dağılmış değildi. Gene de davrandım, paltomu omzuma alıp boynumda düğmeleterek dışarı çıktım. Biraz önce yeniden gözden geçirmek için mektubu aramış, bütün ceplerimi karıştırmakla birlikte bulamamıştım. Posta arabasının içinde düşmüş, samanların arasına karışmış olacağını düşündükçe rahatım kaçıyordu. Neyse ki kararlaştırılan saatin 9, yerinde bataklıklardaki kireç ocağının yanından geçen bir kanalın bekçi kulübesi olduğunu ezbere biliyordum. Boşa geçirecek zamanım olmadığından dosdoğru bataklıkların yolunu tuttum. 53. Kasaba sınırlarını geride bırakıp bataklara açıldığım sırada dolun bir ay doğdu ama gene de gece karanlıktı. Batakların kör çizgisinin ötesinde bu kocaman kıpkırmızı ayın anca sığabildiği bir dilim açık gökyüzü vardı. Bir iki dakikaya kalmadan ay bu açıklığı tırmanarak tepesinde dağ gibi kümelenen bulutların arasına girmişti bile. Hüzünlü bir rüzgar esmekteydi. Bataklıklar ıssız mı ıssız? Bir yabancı böyle bir gecede böyle bir yere dayanamazdı. Benim içime bile öylesine bir ağırlık çökmüştü ki neredeyse geri dönmeye karar vererek duraksadım. Ne var ki batakları ezbere bildiğim için bundan çok daha karanlık bir gecede bile yolumu bulabilirdim. Zaten bir kez buraya gelmiş olduktan sonra dönmek için bir özrüm de yoktu. Böylece nasıl istemeyerek gelmişsem gene öyle istemeye istemeye ilerledim. Tutturduğum yol köyümden de bir zamanlar pranga kaçaklarını izlediğimiz yöreden de çok uzaklardaydı. Sırtım ırmaktaki lenduhalara dönük olarak yürümekle birlikte ışıklarının gene eskisi gibi kum tepeciklerine vurduğunu görüyor, başımı çevirip baktığımda onları seçebiliyordum. Eski cephaneliği nasıl biliyorsam kireç ocağını da öyle biliyordum. Ama birbirlerinden kilometrelerce uzaktaydılar. Öyle ki o gece ikisinin de bulunduğu yerde birer ışık yanıyor olsaydı, bu iki aydınlık noktanın arasında upuzun, bomboş, karanlık bir ufuk çizgisinin uzandığı görülürdü. Önceleri birkaç kanal kapısından geçtim. Arada bir duruyor, kıyıları yüksek yendekli yolda yatan davarların ayağa kalkarak hantal adımlarla sazlıkları dalıp gitmelerini bekliyordum. Derken biraz sonra çevre bataklarda benden başka canlı kalmamış gibi oldu. Kireç ocağına yaklaşabilmem bir yarım saat daha sürdü. Kireç insanın genzini tıkayan bir duman çıkararak uyuşuk uyuşuk yanmaktaydı. Ateşlerin üstü örtülmüş, görünürde hiçbir işçi yoktu. Kireç ocağının bitişiğinde bir taş ocağı gördüm, tam yolumun üstündeydi. Öteye beriye atılmış duran araçlarla el arabalarından bugün burada çalışılmış olduğu anlaşılıyordu. Keçi yolu bu çukurun ortasından geçiyordu. Yeniden bataklık düzeyine çıktığım zaman kanal kapısındaki eski beykçi kulübesinde bir ışık yandığını gördüm. Adımlarımı sıklaştırarak kapıya vurdum. İçeriden bir yanıt çıksın diye beklerken dört bir yanıma bakındım. Kanal setinin çoktandır kullanılmıyormuş gibi yıkık durduğunu, kiremit damlı tahta kulübenin barınak olarak pek işe yaramayacak bir durumda olduğunu gördüm. Çevredeki çamurlarla batak suların üstü kireç kaymağıyla kaplıydı ve kireç ocağından yükselen boğucu dumanlar sinsi bir hortlak gibi usul usul üzerime yürümekteydi. İçeriden hala ses çıkmadığı için kapıya gene vurdum. Bu kez de karşılık alamayınca çengeli kaldırdım. Kapı hemen açıldı. İçeriye şöyle bir göz attım. Masa üzerinde yanmakta olan bir şamdan, tahta bir sıra, üzerine döşek serilmiş açılır kapanır bir somya gördüm. Yukarıda samanlık gibi bir çekme kat bulunduğundan kimse var mı burada diye bağırdım. Ses veren olmadı. Ne yapacağımı kestiremeyerek dışarı çıktım. Yağmur iyice indirmeye başlamıştı. Demin gördüklerimin dışında bir şey göremeyerek yine içeri girdim. Tam kapının altına sığınarak karanlıklara baktım. Kulübede oturan her kimse hemen dönmek üzere biraz dışarı çıkmış olmalıydı. Yoksa şamdanı yanar bırakmazdı diye düşünürken aklıma gidip mumun fitilini gözden geçirmek, ne zamandır yanmakta olduğuna bakmak geldi. Bu amaçla dönüp şamdanı elime almıştım ki şiddetli bir sarsıntı mumu söndürüverdi. Kendimi arkamdan fırlatılmış bir kementle kıskıvrak bağlanmış buldum. Kısık bir ses karanlıkta bir sövgü savurarak ''İşte şimdi elimdesin'' dedi. Bir yandan kurtulmaya çalışırken ''Ne oluyoruz? Kimsin sen? İmdat! Yetişin! İmdat!'' diye bağırmaya başladım. Kollarım sımsıkı yanlarıma bağlanmış olduğundan sakat kolumun acısı içime dökülüyordu. Karanlıkta boş yere çırpınarak kurtulmaya çalışırken düşmanımın sıcak soluğunu hep üzerimde duyuyordum. Çok güçlü bir adamdı. Beni susturmak için kimi zaman iri, sert elini, kimi zaman geniş demir gibi göğsünü ağzıma bastırıyordu. Sonunda beni sıkıca bağladı. O kısık ses gene bir sövgü savurarak, ''Haydi bakalım'' dedi. ''Sıkıysa gene bağır da hemencecik hesabını görüvereyim.'' Yaralı kolumun acısıyla içim dışıma çıkmış, yarı baygın, şaşkınlıktan sersemlemiş durumda olduğum halde bu göz dağının nasıl kolaylıkla gerçekleştirilebileceğini de kavrayabiliyordum. Sustum. Kolumu birazcık olsun rahatlatmaya çalıştımsa da bağlarım buna olanak vermeyecek kadar sıkıydı. Zaten yanmış olan sol kolum şimdi de kaynar sularda haşlanıyordu sanki. Dışarıdaki gece seslerinin kesilip yerine soluksuz, zindan gibi bir karanlığın çökmesinden anladım ki düşmanın bir pencerenin kapağını kapamıştı. El yordamıyla biraz arandıktan sonra bir çakmak taşıyla çelik parçası buldu, ateş yakmak için sürtüştürmeye başladı. Bakışlarımı kavların arasına düşen kıvılcımlara dikmiş, bunları üfleyip duran düşmanımı görmeye çalışıyordum. Ne var ki yalnızca dudaklarını, bir de çakmağın ucundaki mavi ışık noktasını görebiliyordum. Bunlar bile bir görünüp bir yitiyorlardı. Kavlar doğallıkla ıslak olduğundan ateş alamıyor, kıvılcımlar birer birer sönüyordu. Acelesi yoktu adamın. Çakmağı çakıp çakıp duruyordu. Kıvılcımlar daha irileşip sıklaşmaya başladıkça adamın ellerini, yer yer yüzünü seçmeye başlamış, bir de masa başında iki büklüm eğilmiş oturduğunu çıkartmıştım. Ama başkaca bir şey gözükmüyordu. Derken onun kavları üfleyen mavimtırak dudaklarını gördüm gene. Tam o sırada bir yalas parladı. Bunun ışığında Orlik'i tanıdım. Kimi ummuştum bilmiyordum ama onun olabileceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Tanıyınca nasıl tehlikeli bir çıkmazda olduğumu anladım. Gözlerimi ondan ayırmıyordum artık. Şamdanı büyük bir özenle ağır ağır yaktı. Çakmağı yere atıp üstüne basarak söndürdü. Sonra beni görebilmek için şamdanı masanın üstüne, kendinden biraz öteye bıraktı. Kollarını kavuşturup masaya dayayarak oturdu, bana baktı. Duvarın 5-10 santim önündeki dik bir duvar merdivenine bağlanmış olduğumu şimdi iyice görebiliyordum. Yukarıki samanlığa çıkan yerli bir merdivendi bu. Bir süre bakıştık. Sonra Orlik, elimdesin artık dedi. Çöz şu bağlarımı, bırak beni. Ha ha dedi Orlik. Korkma, bırakacağım. Ay'a yollayacağım seni, yıldızlara yollayacağım ama her şeyin bir sırası var. Bu tuzağa neden düşürdün beni? Orlik ölüm saçan bir bakışla bilmiyor musun diye sordu. Karanlıkta neden saldırdın bana? Her şeyi kendi başıma yapıp bitirmek istiyorum da ondan. İnsanın gizli işini başkasına açmasındansa tek başına yapması yeğdir. Ortaya çıkma tehlikesi azalır. Düşmanımsın sen benim, can düşmanımsın. Kollarını kavuşturup masaya dayamış, beni karşıdan seyredişinde öyle haince bir keyif vardı ki tepeden tırnağa ürperdim. Hiç sesimi çıkarmadan onu gözlemekteydim. Orlik elini köşeye doğru uzatarak dipçiyi pirinç halkalı bir tüfek çıkardı. Bana doğru nişan alıyormuş gibi yaparak, bildin mi bunu diye sordu. Daha önce nerede gördüğünü bildin mi? Konuşsana, eşşoğlu eşek. Biliyorum diye karşılık verdim. Senin yüzünden o kapıdan oldum, senin yüzünden. Konuşsana it. Başka ne yapabilirdim? Salt onu yapman yeterdi artardı bile. Ama sen onunla da kalmadın. Hoşuma giden kızla benim arama girmeyi nasıl göze alabildin ha? Ne zaman yaptım ki bunu? Ne zaman yapmadın ki? Durmadan Orlik'e karşı fıştıklardın onu. Beni kötülerdin ona. Kendi kendini kötüleyen sendin hep. Kendi adını sen çıkardın kötüye. Doğru dürüst otursaydın ben seni kötülesem bile zararı dokunamazdı ki. Yalan söylüyorsun. Sonra Bidi ile son görüşmemizde söylediğim sözlere değinerek beni buralardan uzaklaştırabilmek uğruna paradan da zahmetten de kaçınmazmışsın ha diye ekledi. Şimdi sana işine yarayacak bir şey deyivereyim mi? Beni buralardan aşıracaksan bu gece tam sırasıdır. Konduğun servetin 20 katını son meteliğine kadar versene değer. Yabanıl bir hayvan gibi ağzını çarpıtarak öyle bir homurdanışı vardı ki ona inandım. Ne yapacaksın bana diye sordu. Yumruğunu güm diye masaya indirdi. Bunun şiddetini vurgulamak istercesinde kendi de o hızla ayağa kalkarak canını alacağım senin dedi. Öne doğru eğilip gözlerini dikerek uzun uzun bana baktı. Bana baktıkça ağzı sulanıyormuş gibi elinin tersiyle dudaklarını sildi. Sonra gene yerine oturdu. Ta çocukluğundan beri baba Orlik'in ayağına köstek oldun. Hep hızını kestin onun. Bu gece baba Orlik kurtulacak gayri senden. Canına tak dedi gayri. Ölmüş bilesin kendini. Gerçekten de mezarımın eşiğine gelmiş gibiydim. Çılgın gözlerle dört bir yanıma bakındım ama kısıldığım şu kapağından kaçacak hiçbir yol yoktu. Orlik yine kollarını kavuşturup masaya dayayarak yalnız öldürmek değil diye ekledi. Bütün bütün yok edeceğim seni. Tek bir kemiğin, tek bir saçın kalmayacak yeryüzünde. Leşini kireç ocağına atacağım. Senin gibi ikisini omzuma alıp taşıyabilirim ben. Geride kalanlar varsın başına ne geldi diye merak ede dursunlar. Hiçbir şey bilmeyecekler. Beynim akıl almaz bir hızla işleyerek böyle bir ölümün sonuçlarını hesaplayıvermişti. Estella'nın babası benim onu yüzüstü bırakıp gittiğime inanacak, ele geçecek, beni suçlayarak ölecekti. Herbert bile bıraktığım o mektuptan sonra Miss Havisham'ın hatırını ancak kapıdan sorduğumu öğrenince benden kuşkulanacaktı. Joe ile Biddy o gece duyduğum pişmanlıkla vicdan azabını bundan böyle onlara bağlı kalmak için nasıl kararlar verdiğimi hiç bilmeyecekler. Neler çektiğimi, ne cehennem azapları içinde kıvrandığımı hiçbir zaman öğrenemeyeceklerdi. Beni bekleyen ölüm korkunçtu. Ama ölümden sonra kötü anılmak kaygısı 1000 kat daha korkunçtu. Düşüncelerim öyle bir hızla akıyordu ki, karşımdaki alçan sözleri daha bitmeden ben dünyaya gelmemiş kuşakların bile beni küçümseyerek tiksintiyle andıklarını görür gibi oluyordum. Estella'nın çocukları, çocuklarının çocukları. Şimdi köpek, dedi Orlik, hayvan gebertir gibi canını almazdan önce. Hayvan gebertircesini öldürmek için bağladım seni. Ama ilkin şöyle bir güzel seyrine bakacağım. Gönlümce zevkleneceğim senden. Seni uyur yılan seni. Bu yerin ıssızlığını, yardım bulmanın olanaksızlığını kimse benden iyi bilemezdi. Gene de içimden bir kez daha bağırarak imdat istemek geçmemiş değildi. Ama Orlik'in karşıma geçmiş, tutsaklığımı nasıl bir kıvançla seyrettiğini görünce bağırmayı gururuma yediremeyerek sessiz kaldım. Ne olursa olsun ona yalvarmayacağıma, ölürken bile ona karşı koyacağıma içimden yemin ettim. Gerçi ölümle yüz yüze geldiğim şu umarsız dakikada tüm dünyayla barışık durumdaydım ve Ulu Tanrım'dan bu zavallı kulunun kusurlarını bağışlamasını diliyordum. En sevdiklerimle helalleşmemiş olduğumu, hiç helalleşemeyeceğimi, halimi anlatıp beni sevgi ve acımayla anmalarını artık hiçbir zaman isteyemeyeceğimi düşündükçe yüreğim kan ağlıyordu. Gene de karşımdaki şu adamı öldürmek elimde olsaydı, kendim can verirken bile seve seve öldürebilirdim. Çok içkiliydi Orlik. Gözleri kıpkızıl kan çanağına dönmüştü. Boynuna bir teneke matara asmıştı.